Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran Suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Hordad 1401, Hicri Kameri 10 Zilkade 1443 ve Miladi Takvimle 10 Haziran 2022 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İran Milli El Halısı Günü, Nur'a Giden Yol ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hameney.
Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi, kimse İran halkına zorbalıkla konuşamaz dedi. Zorbalığa karşı ülke haklarını korumanın tek yolun misilleri olduğunu belirtti. Grossi, İran'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na ait 27 güvenlik kamerasının sistemden çıktığını belirtti. Terörist münafıklar Prestili ekibine saldırdı. İran ile Rusya arasında gümrük mutabakat zaptı imzalandı. Irak'ta Türkiye üstüne roketli saldırı düzenlendi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dün akşam yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda İran aleyhine kararın kabul edilmesinin Siyonist rejimin kışkırtmasıyla yapıldığını belirterek, kimsenin İran halkıyla zorbalık diliyle konuşamayacağını belirtti. İran Press'in bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi dün Çarmıhal ve Bahtiyari eyaletine yaptığı ziyaretin sonunda muhabirlere yaptığı açıklamada İran'a karşı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda onaylanan kararla ilgili bu olayın temelinin Siyonist rejimin kışkırtmasıyla yapıldığına inanıyoruz. Ancak her halükarda bu gibi eylemlerin İran İslam Cumhuriyeti'ni asla geri adım atmaya zorlamayacağını her zaman ifade ettik dedi. Reisi bu gibi önlemlerin İran halkının ilerlemesini asla durdurmayacağını vurgulayarak, zorbaların İran halkının haklarını resmide tanımaları gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı İran halkının sözlerini ve haklarını mantıklı şekilde takip ettiğini, kimsenin İran halkıyla zorbalık diliyle konuşamayacağını söyledi. Reisi daha önce Çarmıhal Bahtiyari İdari Konseyi'nde yaptığı açıklamada, İradeler Savaşı'nda İran halkının ayakta durduğunun altını çözerek, Beyaz Saray Sözcüsü İran üzerindeki azami baskının fiyasko bir şekilde başarısız olduğunu resmen duyurdu. Bu da İran halkının Amerika'yı yenmeye azmettiği anlamına gelir dedi.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri zorbalığa karşı İran haklarını savunmanın tek yolun misilleme olduğunu söyledi.
Çarşamba günü Yunanistan'da bir mahkemesi Amerika'ya Yunanistan kıyılarında bir İran petrol tankerinin petrol yükünün bir kısmına el koyma yetkisi veren ilk mahkeme kararını bozdu. Atina'daki İran Büyükelçiliği de Yunanistan Temiz Mahkemesi'nin İran petrolüne el koyma kararının iptal edildiğini işaretle kararın tam olarak uygulanmasından emin olana kadar söz konusu kararın iki ülke arasında yoğun istişarelerin gündeminde kalmakla devam edeceğini duyurdu. Bu bağlamda İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhani, Yunanistan Temiz Mahkemesi'nin İran petrolüne el konulmasını iptal kararı ardından Perşembe günü Twitter'da yaptığı açıklamada şöyle yazdı. İran'ın uygun ve muktedir tepkisi ardından Amerika'nın direktifi ve petrol tankerine illegal el konan Yunanistan'ın davranışındaki değişiklik onlarca tecrübenin yanında ister Bercam, ister ajansta ve ister diğer alanlarda olsun ülkenin zorbalıklara karşı tek savunma yolunun misilleme olduğunu gösterdi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı dün yaptığı açıklamada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Siyonistlerin esiri olduğunu işaretle, uluslararası bir kurumun gayrimeşru bir rejim tarafından sömürülmesi ve prestijinin sorgulanmasının esef verici olduğunu söyledi. İran Press'in bildirdiğine göre dün akşam bir televizyon programına katılan Muhammed İslami, İran'ın ajans ile denetim ve koruma programlarının ötesinde işbirliği yaptığını işaretle, İran'ın Berjam Nükleer Anlaşması'nı kabul ettiğini ve güven oluşturmak için ajansa denetim ve koruma prensiplerinin ötesinde işbirliği yaptığını fakat Batı'nın İran'a iftirada bulunmaktan vazgeçmediğini söyledi. İslami Berjam Anlaşması'ndaki tüm sorumlulukların ajans kuralları ile çeliştiğini işaretle, İran'a uygulanan tüm yöntemler, davranışlar, psikolojik operasyonlar, yaptırımlar ve kararlar İran İslam Cumhuriyeti'ni durdurma politikası doğrultusunda olduğunu ifade etti. Muhammed İslami, İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu'nun ajansın ekstra kameralarının faaliyetlerini durdurma konusundaki son kararı hakkında da açıklamada bulunarak, Tahran'ın Berjam Anlaşması kameralarının kaydını iyi niyetinin bir kanıtı olarak sakladığını, fakat şimdi asılsız ve kabul edilemez iddialar ortaya atıldığına göre son kararın alındığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İran'ın ajansa ait yaklaşık 18 kamerasının faaliyetine son verdiğini belirterek şunları kaydetti. İran ilk kez CPF'ini ve programını ajansa sundu ve ajans tüzüğüne göre bu kurumun görevi İran'a teknik destek sağlamaktır. Fakat ajans ve diğer uluslararası örgütler bugün Siyonistler tarafından esir alınmıştır.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Amerika ve Avrupa Tavukası ile birlikte yönetim kurulu bazı üyeler tarafından siyasi ve taraflı amaçlarla kabul edilen İran karşıtı kararına değinmeden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na ait 27 güvenlik kamerası sistemden çıkacağını belirtti. İran'ın bildirdiğine göre Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, İran'ın çeşitli nükleer tesislerine kurulan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na ait 27 güvenlik kameranın Perşembe gününden itibaren hizmet dışı kalacağına işaretle, ajansa ait yaklaşık 40 kameranın denetim ve koruma sorumlulukları çerçevesinde İran'da çalışmalarına devam edeceğini duyurdu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü, İran ajansının davranışını aralarındaki geniş işbirliğine uygun görmediği ve Amerika ile Avrupa Tavukası'nın İran'a karşı önerdikleri karar taslağının çarşamba günü Çin ve Rusya'nın ciddi muhalefetine rağmen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda onaylandığı bir ortamda bu açıklamada bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı da dün sabah yayınladığı bildiride İran İslam Cumhuriyeti Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısında Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından sunulan kararın kabul edilmesini siyasi, yanlış ve yapıcı olmayan bir eylem olarak kınamaktadır dedi.
İslami Şura Meclisi Başkanı ve İran Dışişleri Bakanı Portekiz'in Ulusal Günü münasebetiyle ayrı ayrı mesajlarda mevkitaşlarını tebrik ettiler. İSNA'nın bildirdiğine göre İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, Augusto Santos Silva'ya gönderdiği tebrik mesajında ortak çalışmalarla iki ülke arasındaki dostane ve iyi ilişkiler, özellikle parlamenter işbirliğinin güçlenmesini umut etti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da Portekizli mevkidaşına gönderdiği mesajda mevcut büyük potansiyeller dikkate alınarak iki ülkenin eski ve dostane ilişkiler mazisine dayanarak ayrıca var olan bu potansiyelleri kullanarak ikili tahammüllerin gelişmesi ve derinleşmesi için etkili adımlar atabileceklerini vurguladı.
Press TV muhabirleri İsveç'in başkenti Stockholm'da münafıklar terör grubunun cinayetleriyle ilgili sergide haber yaparken terörist grubu üyeleri tarafından saldırıya uğradı. İslam İnkılabı'nın zaferinden itibaren İran'da çeşitli terör saldırılarında 17 bin vatandaş münafıklar terör grubunun saldırılarında şehit oldular. Bu terör grubu Batı ve özellikle Amerika tarafından destek görüyor. Press TV'nin haberine göre Perşembe günü İran vatandaşı Hamid Nuri'nin boş suçlamalar ve hukuk dışı dosya ile ilgili İsveç Mahkemesi'nin kararı beklendiği sırada İranlılardan bir grup Stockholm'daki bir göstermelik mahkeme binasının önünde terörist münafıklar grubunun cinayetlerinden bazı görüntü ve belgeleri sergilediler. Serginin İsveç'teki sorumlu kurumlarla koordineli olarak ve resmi bir lisanla düzenlenmesine rağmen münafıklar terör örgütünün bazı üyeleri Hamid Nuri'nin mahkeme binası önünde bu terör örgütünün IŞİD benzeri cinayetlerini gösteren bu sergiye saldırarak belgeleri yok etmeye çalıştı. Saldırı sırasında münafık teröristler uluslararası yayın kanalı olarak görevini yapmakta olan Press TV'nin muhabirine saldırarak tartakladılar. Münafıklar terör grubu üyelerinin saldırısı, cinayetlerinin sergisiyle ilgili yasa dışı saldırının ciddiyeti İsveç polisinin bölgede düzeni sağlamak için serginin etrafına çok sayıda güç göndermesine sebep oldu.
İran ve Rus gümrük müdürleri arasında bazı mütabakat zaptları imzalandı. Muhabirimizin dün bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Gümrük Genel Müdürü Ali Rıza Mukaddesi ve Rusya Güvenlik Genel Müdürü, Rusya Gümrük Genel Müdürü Vladimir Bolavin bazı mütabakat zaptları imzaladılar. Eğitim alanında deneyim alışverişi, örgütlü kaçakçılıkla mücadele, gümrük terminallerinin düzenlenmesi ve iki ülke tüccarlarının önündeki engellerin kaldırılmasına işbirliği yapılması imzalanan mütabakat zaptlarıydı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz dedi. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege bölgesindeki en büyük birleşik müşterek fiili atışlı arazi tatbikatı Efes 2022'nin seçkin gözlemci gününe katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Yunanistan'a uyarıda bulunarak şöyle konuştu. Bu vesileyle bir kez daha Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Özellikle bu millet kararlıdır ve bu millet bir şeyi söylerse ardını da takip eder. Efes 2022'nin tatbikatı Türkiye'nin ev sahipliğinde 37 ülkeden yaklaşık 10 bin askeri personelin katılımıyla 20 Mayıs'tan beri devam etmekte. Birkaç gün önce Türkiye Dışişleri Bakanlığı Atina'nın terör örgütlerinin merkezi ve üssü haline geldiğini iddia ederek Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'i bakanlığa çağırdı.
Irak'ın kuzeyinde bulunan Neynova elinin Başika bölgesindeki Zelikan'da bulunan Türkiye'nin askeri üssü dün roketli saldırıya uğradı. Başika, Kuzey Irak'ta Türk işgal kuvvetlerinin son yıllarda bulunduğu bölgelerden biri. İran Presi'nin haberine göre Saber'in News dün akşam verdiği haberde en az 4 Grad füzesinin Zelikan üssüne fırlatıldığını duyurdu. Roket saldırısında muhtemel can ve mal kaybı hakkında bilgi verilmedi. Üs daha önce birkaç kez roketle hedef alındı. Son yıllarda Ankara, PKK unsurlarını bastırma bahanesiyle Irak'ın topraklarına defalarca saldırdı. Bu saldırılar Irak hükümeti ve dünyanın diğer ülkelerinden sert tepkiyle karşılaştı. Iraklı yetkililer defalarca Türkiye'yi Kuzey Irak'taki işgaline son vermeye ve güçlerini geri çekmeye çağırdılar.
Suriye Demokrat Güçleri, GSD olarak bilinen Kürt Silahlı Milisler ile sözde Özgür Suriye Ordusu Halep'in kuzeyinde çatıştılar. Amerikan askeri güçleriyle uzun bir süreden beri Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusunda illegal bir şekilde varlıklarını sürdüren GSD güçleri ülkenin petrol kaynaklarını ve zenginliğini yağmalamanın yanı sıra bu bölgelerde yaşayanlara karşı da eylemlerde bulunuyorlar. Suudi basından Şahin Kolovsat'ın bildirdiğine göre söz konusu çatışmalar Halep'inde ve ağır silahlarla yaşandı. Bunun üzerine Suriye ordusu da Halep'in kuzeyine Tel Rafat bölgesini daha fazla askeri teçhizat ve güç sevk etti. Alınan haberlere göre Türkiye güçleri ve bağlı terör güçleri Halep'te teyakkuz halinde ve keşif İHA'lar ise Kürt milis güçlerin kontrolündeki bölgelerde uçuşlarını artırdı. Yaşanan çatışmalar topçu ve roketli saldırı şeklinde gerçekleşirken Kürt milislerden yaralı ve ölüler var. Çatışmalar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde ülkesinin Kuzey Suriye'de bir operasyon başlatmayı planladığını söylediği bir ortamda yaşandı. Erdoğan operasyonun başlaması hakkında tarih vermedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Suriye topraklarında sözde bir güvenlik kuşağının kurulması ve tamamlanması çağrısını yineledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege bölgesindeki en büyük birleşik müşterek fiili atışla arazi tatbikatı Efes 2022'nin seçkin gözlemci gününe katıldı törende açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarıyla tamamladığı 2016'daki Fırat Kalkanı, 2018'deki Zeytin Dalı, 2019'daki Barış Pınarı ve 2020'deki Bahar Kalkanı'da devam eden pençe harekatlarını hatırlatarak, sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik hattı ile koruma altına alma kararlılığımızı adım adım hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin bu meşru güvenlik politikası, terör örgütlerini sadece bizim sınırlarımızdan uzaklaştırmakla kalmıyor, komşularımızın da huzuruna ve istikrarına katkıda bulunuyor ifadelerini kullandı.
Suriye krizini tamamen çözmek için yeni tur Astana müzakereleri Kazakistan'da yapılacak. Astana görüşmeleri Suriye'de barışın sağlanması için İran İslam Cumhuriyeti'nin girişimi ve Rusya ile Türkiye'nin işbirliğiyle Ocak 2017'de başladı. Euronews'un bildirdiğine göre Kazak hükümeti dün Suriye krizini çözmek için Astana süreciyle ilgili yeni bir müzakere turunun Haziran ortasında yapılacağını duyurdu. Bu bağlamda Rusya Devlet Başkanı'nın Batı Asya ve Afrika Özel Temsilcisi Mikhail Bogdanov, Astana zirvesinin yapılacağını, ilk anlaşmalara varıldığını ve her şey plana göre giderse olumlu bir sonuç alınacağını umduğunu ifade etti.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri dün akşam Siyonist rejimin Kariş doğalgaz sahasındaki çalışmalarının Lübnan'ın ulusal egemenliğin ihlali olduğuna işareti, direniş güçlerinin Siyonist düşmanın Kariş sahasından petrol ve gaz çıkarmasını durduracak askeri ve güvenlik gücüne kesinlikle sahip olduğunu belirtti. Siyonist rejim pazar günü Lübnan deniz sahasını ihlal ederek Akdeniz'de bir doğalgaz platformu kurdu.
Siyonist yerleşimciler Filistinlilerin buğday tarlalarını ateşe verdi. Filistin El Yom'un bildirdiğine göre Siyonist yerleşimcilerden bir grup dün Filistinlilere karşı saldırıların devamında Nablus'un güneyinde buğday tarlalarını yaktı. Batı yakını kuzeyinde yerleşim alanları proje sorumlusu Gassan Douglas, Siyonist yerleşimcilerin Gassu yerleşim bölgesinin buğday tarlalarını yaktıklarını fakat itfaiyenin zamanında müdahalesi ve bölge sakinlerinin yardımı ile yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Saat fraksiyonu lideri ülkedeki siyasi sürece karşı sergilediği tutumda Saat fraksiyonu üyelerinin istifaya hazır olduğunu duyurdu. Muktada Saad, Irak'ta çoğunluk akımı bize aittir ve Irak'taki reformlar ancak ulusal çoğunluğun hükümetiyle gerçekleştirilecektir. Fakat Saad fraksiyonu üyelerinin varlığı hükümet kurmanın önünde bir engelse istifa etmeye hazırlar dedi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Ukrayna Savunma Bakanı devam eden savaşta günde 100 Ukraynalı askerin öldüğünü duyurdu. Fransa Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov dün yaptığı açıklamada günde 500 askerin de yaralandığını belirtti. Savunma Bakanı ilaveten Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de bir süre önce verdiği demeçte günde 60 ila 100 askerin savaşta öldüğünü, yaklaşık 500'ünün de yaralandığını söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı kararıyla ilgili. 3 Avrupa ülkesinden oluşan Avrupa Troikası'na yer alan Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerika tarafından desteklenen İran karşıtı karar, çarşamba gecesi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu tarafından onaylandı. Avrupa ve Amerika tarafından önerilen İran karşıtı karar, Rusya ve Çin'in muhalefetine rağmen Ajans Yönetim Kurulu ortam oturumunda onaylandı. Rus temsilci Mikhail Ulyanov kendi Twitter sayfasında şunları yazdı. 30 yönetim kurulu üyesi lehte oy kullandı. Rusya ve Çin karşı oy kullanırken Hindistan, Libya ve Pakistan çekimser kaldı. Ulyanov dolayısıyla dünya nüfusunun yarısına sahip ülkeler bu kararı desteklemedi dedi. Kararda, kararı hazırlayanlar İran'da açıklanmayan 3 yerde nükleer madde keşfine ilişkin uydurma iddialarından duydukları endişeyi dile getiriyorlar ve İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tam işbirliği çağrısında bulunuyorlar. Karar, İran'ı yasal yükümlülüklerini derhal yerine getirmeye ve gecikmeden ajans genel direktörünün geri kalan güvenlik önlemleri isteklerini netleştirmek ve çözmek için daha fazla angajman önerisi kabul etmeye çağırıyorlar. Kararda ayrıca ajans genel direktörüne koruma tedbirleri ile ilgili meseleler devam ettiği sürece yönetim kuruluna rapor vermeye devam etmesi çağrısında bulundular. Bu karar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu tarafından kapsamlı ortak eylem planının uygulanmasının ardından Siyonist rejimin baskısı altında çıkarılan ikinci İran karşıtı karardır. Bu karar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu tarafından kapsamlı ortak eylem planı COEP'in uygulanmasının ardından Siyonist rejimin baskısı altında çıkarılan ikinci İran karşıtı karardır.
Bu kararın mevcut dönemde Amerika ve Avrupalı ortakları tarafından kabul edilmesi, Batı'nın Viyana görüşmelerindeki mevcut çıkmazdan ve Amerika'nın İran'ın haklı taleplerini kabul etmeme konusundaki ısrarından kaynaklandığı düşünülen olumsuz tutumun açık bir işaretidir. Yaptırımların kaldırılması ve İslam devrim muhafızlarının terörist örgütleri listesinden çıkarılması taleplerini öne süren İran'a tepki olarak Batılılar da siyasi baskı yoluyla Tahran'ı mantıksız ve zorlayıcı taleplerine kabul ettirmeye zorlamak veya İran'ı doğru taleplerinden vazgeçirmeye çalışıyor. Ancak İran'ın Rafael Grossi'nin garazkar bir şekilde sunulan raporu ve Siyonist rejimin verdiği bilgiler doğrultusunda hazırlanan bu yanlış bilgilere dayalı karara tepkisi kesin ve orantılı bir tepki olacağı nettir. İlk olarak yönetim kurulundaki oylamadan önce İran Atom Enerjisi Kurumu, ajansın yasa dışı yaklaşımı olarak adlandırdığı bu duruma tepki olarak iki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetleme kamerasını kaldırdı ve işbirliklerin hiçe sayıldığını, İran'ın olumlu adımlarının göz ardı edildiğini duyurdu. İran karşıtı kararın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesinin ardından İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, kararın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü tarafından hazırlanan alelacele ve dengesiz bir rapora dayandığını bir açıklama yaparak vurguladı. Ajansın yapıcı olmayan yaklaşımı ve adı geçen kararın kabulü nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti gelişmiş santrifüjlerin kurulumu ve denetim kameralarının devre dışı bırakılması da dahil olmak üzere karşılıklı pratik adımlar atmaya başladı. Böylece Tahran, Amerikan öncülüğündeki Batı'nın akıl dışı taleplerine karşı koyacağını, aynı zamanda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın hasmane politikalarına ve İran'a karşı tavır alan Genel Sekreter'in taraflı tutumlarına da karşı çıktığını göstermeye çalışacaktır. Ajansın İran'ın nükleer tesislerindeki güvenlik kamerasının kapatılması sadece bir başlangıç. Aynı zamanda Tahran, Batı'nın ve Siyonist rejimin İran'ın barışçıl nükleer programının askeri yönelimine ilişkin suçlamalarının İran'a karşı artan düşmanlıkların üstünü örtmek için sadece bir bahane olduğunu vurgulamaktadır.
Sabahki ikinci ve son yorumumuz Yeni Tunus Anayasası'nda İslam'ın resmi din olarak kaldırılması konusunda. Tunus'un yeni anayasa taslarının hazırlanmasından sorumlu Ulusal Danışma Komisyonu Koordinatörü Sadık Balayit, Cumhurbaşkanına sunulacak anayasa taslağının İslami partilere karşı çıkmak amacıyla ülkenin resmi dini olarak İslam'dan bahsetmeyeceğini söyledi. Ulusal Danışma Komisyonu Koordinatörü Sadık Balaid, bu eylemin amacı Nahda Hareketi gibi otoritesini dinden alan siyasi partilere karşı koymaktır. Böyle yaparak dinin siyasi aşırılık için kullanılmasını engelleyeceğiz dedi. Tunuslu yetkili Tunusluların %80'inin aşırıcılığa ve dinin siyasi amaçlarla kullanılmasına karşı olduğunu, bu bağlamda yapacaklarının tam olarak bu doğrultuda olduğunu, yani ilk bölümde işin başında bu reformu yapacaklarını belirtti. Bunun yeni anayasanın İslam'a atıfta bulunmayacağı anlamına gelip gelmediği sorusuna, Ulusal Danışma Komisyonu Koordinatörü Sadık Balaid, hayır, anayasada böyle bir şey olmayacak ve bu konu muhtemelen mevcut anayasanın ilk bölümünden tamamen çıkarılacak. Buna rağmen 2014 Tunus Anayasası'nın genel ilkelerinin birinci bölümünde Tunus resmi dini İslam, resmi dili Arapça ve yönetim sistemi Cumhuriyet olan özgür, bağımsız ve egemen bir devlettir dedi. Ulusal Danışma Komisyonu'nun İslami resmi bir din olarak ortadan kaldırmak için Tunus'un yeni anayasasını hazırlama eylemi 25 Temmuz 2021'de küçük Kuzey Afrika ülkesinde yarı darbeyle iktidara gelen Tunus Devlet Başkanı Kais Said'in gerçek niyetlerini yansıtıyor. O dönemde beklenmedik bir hamleyle Kais Said parlamentoyu askıya aldı ve parlamento başkanının yanı sıra başbakanı da görevden aldı ve işleri tek eline almaya çalıştı. Tunus Cumhurbaşkanı hamlesi, başbakan ve hükümetin ekonomik koşulları iyileştirme ve koronavirüs salgınıyla etkin bir şekilde başa çıkma konusundaki başarısızlığından kaynaklandı. Bu girişim Tunus'ta büyük siyasi gerilimlere yol açtı. Muhtemelen Tunus'un 2011'deki halk hareketinden bu yana en büyük siyasi krizi de bu oldu. Bağımsız Seçim Komisyonu yapısını da değiştiren Kais Said, önümüzdeki ay yeni bir anayasa hazırlayacağını ve bir referandum yapılacağını söyledi. Hemen hemen tüm Tunus siyasi partileri ise bu girişimi reddetmiş durumdalar.
Aynı zamanda Tunus Cumhurbaşkanı'nın geçen yılki eylemlerinin keskin ucu muhaliflerin özellikle Nihda Partisi'nin ve bu İslamcı Parti'nin lideri Raşid El Ghannouchi'nin yargılanmasına ve kovuşturulmasına yönelmiştir. Tunus siyasi arenasında Nahda Partisi'nin Tunus siyaset arenasındaki aktif rolünden dolayı Tunus hükümeti Raşid El Ghannouchi'nin mahkumiyetine zemin hazırlamak için yargıyı bir araç olarak kullanmaya çalışıyor. Ancak bu eylemler geniş bir muhalefetle ve Kais Said'in isteklerine itaatsizlikle karşılandı. Bu nedenle Kais Said 1 Haziran Çarşamba günü yargıyı tasfiye etme planı kapsamında yolsuzluk ve teröre destek olmakla suçlanan 57 hakimi görevden aldı. Bazı siyasi aktivistler tarafından İslamcı Nihda Partisi ile yakın bağlara sahip olmakla ve partiye karşı dava açılmasını engellemeye çalışmakla suçlanan Beşir Ekremi'dir. Tunus Cumhurbaşkanı bu İslamcı partiden yana olan yargıçları görevden alarak Tunus Parlamentosu'nun eski başkanı Nahda lideri Raşid El Ghannouchi gibi başlıca muhaliflerinin yargılanmasının önünü fiilen açtı. Kais Said muhalifleri onu 2011'de halk hareketini demokratik kazanımlarına karşı o zamanki Tunus Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin devrilmesine yol açan bir darbe planlamakla suçluyor. Ancak Kais Said eylemlerinin yasal olduğunu ve Tunus'u uzun bir savaştan kurtarmak için yaptığını iddia ediyor. Buna rağmen son bir yıldaki tüm eylemleri gücü elinde toplama ve siyasi muhaliflerini ortadan kaldırma yönünde olmuş görünüyor. Bu arada Tunus ekonomisinin çöküşü ve ülkedeki mali krizle birlikte artan enflasyon ve işsizlik ve azalan kamu hizmetleri konusunda kamuoyunda yaygın bir öfke olasılığıyla karşı karşıya olduğu da uzmanlarca vurgulanmaktadır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsı 20 Hordad 1401, Hicri Kameri 10 Zilkade 1443 ve Miladi 10 Haziran 2022 Cuma. ...52 yıl önce bugün Hicri Şems'e 20 Hordad 1349 tarihinde İran'ın mücadeleci din alimlerinden Ayetullah Muhammed Rıza Saidi Despot Şah rejimi hapishanelerinde gördüğü ağır işkenceler sonucunda şehit düştü. Ayetullah Muhammed Rıza Saidi sahip olduğu üstün zeka ve kabiliyetinden dolayı hızla bilimsel kademelere kat etti. İslam ilimleri öğrenmek için Kutsal Kum kentine giden Ayetullah Muhammed Rıza Saidi, burada İmam Hümeyni ve Ayetullah Burucerdi gibi önde gelen alimler nezdinde dersler öğrendi. İran milletinin Hicri Şems'i 15 Hordad 1342 tarihinde gerçekleştirdi. Kıyamın ardından zalim şah rejimine karşı faaliyetlere başlayan Ayetullah Muhammed Rıza Saidi, camiyi halk, özellikle genç kuşağın aydınlanması için seçti ve burada yaptığı birçok konuşmasında Siyonistlerin Filistin topraklarında işlediği cinayetleri ifşa etti. ...41 yıl önce bugün Hicri Şems'e 20 Hordad 1360'da İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra İran'ın ilk Cumhurbaşkanı Beni Sadr ülkeye ihanet etmekten dolayı İmam Hümeyni tarafından Silahlı Kuvvetler Komutanlığından azledildi. Beni Sadr Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin başından itibaren kibre kapılarak İmam Hümeyni'ye vefakar inkılapçı güçlere devredişi bırakarak İslam inkılabına muhalif olan gruplarla işbirliği peşindeydi. Beni Sadr bu siyaseti takip ederek İslam inkılabının önde gelen şahsiyetlerinden Muhammed Ali Recai'nin başbakanlığını kabullenmek istemiyordu. İmam Hümeyni Hicri Şems'e 20 Hordad 1360'da ülke yetkileriyle istişare etmesi ardından verdiği hükümle Beni Sadr'ı Silahlı Kuvvetler Komutanlığından azletti. İslam Şura Meclisi aynı yılda Beni Sadr'ın siyasi kifayetsizliğine oy verdi. ...617 yıl önce bugün Hicri Kameri 10 Zilkade 826 yılında Müslüman müneccim ve matematikçi Sebt Mardini Şam'da dünyaya geldi. Tarihçiler yaklaşık 42 kitap ve Risale-i Sebt Mardini adına kayda geçirdiler ki bu eserlerden bazı hat nüshaları hala mevcuttur. Sebt Mardini'nin eserlerinden matematik bilimiyle ilgili olan Dayakül Hakaik adlı kitaba değinebiliriz. ...55 yıl önce bugün 10 Haziran 1967 tarihinde Araplarla Siyonist İsrail arasında 6 günlük savaş olarak bilinen 3. savaş sona erdi. 5 Haziran 1967'de soykırımcı İsrail rejimi hava kuvvetleri bir operasyonda Mısır, Suriye ve Ürdün sınırlarına geçerek 2 saat boyunca bu ülkelerin hava güçlerine şiddetlice saldırı düzenledi ve böylece Siyonist İsrail rejimi ile Arap ülkeleri arasında 3. savaş başladı. ...22 yıl önce bugün 10 Haziran 2000 tarihinde Suriye eski Cumhurbaşkanı Hafız Esad uzun süre geçirdiği hastalıktan dolayı hayata veda etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımıza sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
İşsizlikte artış.
Yeni çağ.
TL erimeye devam ediyor.
Ve Milli Gazete.
Kira düzenlemesi ev sahiplerini durduramıyor. Fiyatlar daha da fırlıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Esfender Korkmaz 8 Haziran tarihli Yeni Çağ gazetesinde enflasyon büyüme başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Enflasyonu düşürmek için büyümeden fedakarlık etmek lazım şeklindeki politika önerisi gelişmiş ülkeler için kısmen geçerlidir ve fakat Türkiye için uygun değildir. Kaldı ki Amerika'da bile Fed faiz kararlarını verirken enflasyon içinde durgunluk olasılığını da dikkate alıyor diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Aslında enflasyon ve büyüme arasındaki ilişki ülkelere, ekonomik konjonktüre ve takip edilen politikalara göre değişir. Türkiye'de 2000 yılından bugüne kadar bazı dönemler enflasyon ve büyüme arasında ters yönlü bir ilişki, bazı yıllarda da doğrusal bir ilişki olmuştur. Söz gelimi 2001 krizinde eksi büyüme ve fakat yüksek enflasyon var. 2009 krizinde ise eksi büyüme var. Fakat enflasyonda önceki yıllara göre bir düşme yoktur. 2010 ve 2013 arasında yüksek büyüme olmasına rağmen enflasyonda artma yoktur. 2013 yılında 17-25 Aralık ve sonrasında 2016 darbe teşebbüsü gibi siyasi sorunlar 2018 kur şoku ve sonrasındaki kur şokları ile enflasyon artmaya başlamış, büyüme ortalaması ise tersine düşük olmuştur. Türkiye'de büyüme oranlarından bağımsız ve yapısal sorunlardan kaynaklanan bir kronik enflasyon var. Yapısal sorunların başında faktör verimliliğinin düşük olması, düşük kapasite kullanım oranı, oligopol piyasa yapısı, bilinen ve farklı nedenlerden dolayı kamu hizmetlerinin maliyetinin yüksek olması gelir. Bu nedenle Türkiye 2001 krizinden sonra 2018 yılına kadar büyümeden bağımsız olarak %10 dolayında bir kronik enflasyon yaşamıştır. 2018 sonrası kur şokları nedeniyle ithalat maliyetleri arttı. Türkiye'de üretim ortalama %40 oranında ithal girdiye bağımlı olduğu için üretim maliyetlerinin artmasından kaynaklanan yüksek enflasyon dönemi başladı. Ukrayna-Rusya savaşı da işin tuzu biberi oldu. Ayrıca ham madde ve ara malı teminindeki zorluklar da maliyetleri artırdı. Ama Türkiye'de dünyadan farklı olarak enflasyonun %100'ler seviyesine çıkmasında hükümetin yanlış faiz politikası ve tepki olarak kur artışı etkili oldu. 2022 ilk çeyreğinde ertelenmiş talep artışından kaynaklanan bir büyüme yaşadık. Ama sonraki çeyreklerde büyüme düşük kalacaktır. Bunun bir nedeni yüksek enflasyon ortamının belirsizliği artırması ve yatırımları engellemesidir. Bir diğer nedeni halkın %90'ının reel gelirlerinin düşmesi ve satın alma gücünün azalmasıdır. Genel olarak diyebiliriz ki enflasyon kısa dönemde büyümeyi olumlu etkilese bile orta ve uzun dönemde olumsuz etkiliyor. Türkiye'de enflasyonu körükleyen bir başka sorun da kamu kaynaklarının popülist amaçlı kullanılmasıdır. Sonuç olarak enflasyon arz-talep dengesizliğinden kaynaklanır. Türkiye'de enflasyonu düşürmek için büyümeyi düşürürsek arz eksikliği ortaya çıkar ve maliyet artışı enflasyon yaratır. Doğru yol istikrar programı yaparak kurları kontrol etmek, yapısal sorunları çözmek ve popülizmi önlemektir.
Tahran Radyosu.
Cevher İlhan 8 Haziran tarihli Yeni Asya gazetesinde seçim güvenliği yol haritası başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Gerçek şu ki 1950'den bu yana hiçbir iktidar döneminde tek kişilik yönetimdeki partileşmiş devlette seçimlere şaibe karıştırılacağı tedirginliği bu denli derinleşmedi. Zira siyasi polemikli kimlik siyaseti tahrikleri, ağır tahkirli salvolar, provokatif eylemler, hatta paramiliter gruplarla siyasi iktidarın seçimleri lehinde sonuçlandıracağı söylentileri ve iktidara yakın muhaliflerden sandıkta teslim etmeyiz tehditleri seçim güvenliğini söz konusu ediyor diyen yazar şöyle devam ediyor.
Korku ikliminin meydana getirilmesiyle seçim günü insanların sandığa gitmemesi için manipülasyonlar yapılacağı yaydırılıyor. Bazı militarist grupların kışkırtmalarla olaylar çıkartabileceği ve kaybedilen seçimlerin iptaline kadar gidileceği havası pompalanıyor. Sandıkta kazansak da yine kataküller yapacaklar telkiniyle psikolojik harp oltası atılıyor. Bu arada her ne kadar AKP'nin YSK temsilcisi iddia ediyorum dünyadaki en güvenli seçimler Türkiye'de yapılıyor dese de daha önce seçimlere hile karıştırıldı diye bizzat itirazı keza Adalet Bakanı Türkiye'nin en güvenli yaptığı işlerden biri seçim işidir. Bizim sistemimiz hile yapılmasına izin vermiyor diye konuşsa da partisinin seçim işleri başkanının 2019'daki bir şey olmadıysa kesinlikle bir şeyler oldu çıkışı güvence vermiyor. Özetle ilk kez sandık meşruiyetinin ortadan kaldırmasından, bile bile haksızlık ve hukuksuzluğunda yatılmasından bu denli ciddi endişe ediliyor. Aslında iktidardakiler seçimleri kaybetseler devrederler mi istifhamı dahi o ülkede demokrasinin olmadığını gösteriyor. Türkiye siyasi hayatında ilk kez 6 partinin seçim ve sandık güvenliği kaygısına karşı bir araya gelip seçim güvenliği komisyonu kurması bile vahametin göstergesi. Bu bakımdan demokratik parlamenter sistem işbirliğindeki 6 partinin oluşturduğu seçim güvenliği komisyonunun 4 ana başlık altında belirlediği seçim öncesi, seçim süreci, seçim günü ve seçim sonrası yapılacak çalışmaların ayrıntılarıyla belirlendiği yol haritası seçim ve sandık güvenliği açısından önemli.
Akif Bekir 8 Haziran tarihli Karar Gazetesi'nde fakir fakirleşirken milyoner sayısı nasıl patladı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Şimdi gözlerinizi iyi açın, okuyacaklarınız BDDK rakamları yani devletin resmi kayıtları. 2013 sonunda banka hesabında 1 milyon liradan fazla parası olan kişi sayısı 66.846. Bu sayı 2018 sonunda 100 bin kişiyi hafif aşmış. 108 binlerdi. 2019 biterken iki katına çıkmış, 202 bin olmuş. 2 yıl sonra Nisan 2021'de 306 bini geçmiş diyen yazar yazısının devamında şunları belirtiyor.
Sonra kopuyor, çığ gibi yuvarlanarak kar topundan hızlı büyüyor. 2021'i 470 binin üstünde kapatmışız. Nisan 2022'ye geldiğimizde ise milyonerlerimizin sayısı 545.477 kişiye ulaşıyor. Bu tarihler arasında milyonerlerin bankadaki toplam parasını sorarsanız o da 7 kattan fazla artmış. 2013'ten itibaren zenginin zenginleşme hızını görüyorsunuz. Kişi başına düşen milli gelirimizin düzenli olarak nasıl gerilediğini de unutmayın. Zirveyi 2013'te 12.500 dolarla görmüştü. O seviye şimdi 2023 hedefi olarak bile verilemiyor. Tarihlere dikkatlice bir daha bakın. Zenginin daha da zenginleşme süreci en büyük ivmeyi ne zaman yakalıyor fark edeceksiniz. 2018'de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle birlikte. Paraya para demeyen zenginin daha da zenginleşmesinin, meteliğe kurşun atan fakirin ise fakirleştikçe fakirleşmesinin miladı
başka neye denk geliyor? İktidarın enflasyon yerine faizle mücadeleye başladığı tarihe. Bundan önce faize enflasyonun sonucu olarak bakılıyor ve enflasyonla mücadele eden para politikası izleniyordu. Faiz sebep, enflasyon netice denmeye başladıktan sonra politika değişti, artık faizle mücadele ediliyor. Sonuçlarını patlayan enflasyon ve hayat pahalılığı olarak yaşıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati bu politikadan dar gelirliler hariç herkesin kazançlı çıktığını söyledi. Milyoner sayısındaki patlama Nebati'yi doğruluyor. Doları zapt etmek için TL mevduatlarına kur koruması getirildi. Düşük tutulan faizin üstü hazineden halkın vergileriyle tamamlanıyor. İktidarın fakirden alıp zengine verdiğini söyleyen muhalefeti de doğruluyor tablo. Nebati de muhalefet de haklı. İkisi de doğru cevabı biliyor. Bakan Nebati'den duyuyoruz ki, İsteseler sert tedbirlerle düşürebilecekken enflasyonla büyüme politikasını tercih ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa tersini işitiyoruz. Şöyle ki, Türkiye'de enflasyon sorunu yok, hayat pahalılığı sorunu var. O da kendilerinden kaynaklanmıyor. Sorumlusu bizde olmayıp dünyada yaşanan enflasyon. Bir de son 4 yılda her 5 liranın 4 lirası buharlaştı diye hala parasını dolarda tutanlar sorumlu. Faizi yükselterek enflasyonu indirmeyi savunanlar da paradan para kazanan tuzuk kurularmış, faizciler ve mandacılarmış. Zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olması bunlardan kaynaklanıyormuş.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parstoday kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın el dokuması halıları.
Bugün Dünya El Sanatları Günü dolayısıyla İran'ın en güzel ve en meşhur el sanatlarından biri olarak İran el dokuması halılarından söz etmek istiyoruz.
Muhterem dinleyiciler, bugün 10 Haziran Dünya El Sanatları Günü'dür. Bu vesileyle sohbetimizde İran'ın en güzel ve en meşhur el sanatlarından biri, yani İran'ın el dokuması halılarını ele alacağız.
İran, sahip olduğu 5000 yıllık kültürüyle dünya tarihindeki en zengin sanat mirasları ve el sanatlarını içinde barındırmıştır. Dokumacılık, çömlekçilik, kaligrafi, metal işçiliği ve taş oymacılığı gibi İran el sanatlarının birçok dalı dünya çapında önemlidir ve dünya piyasalarında uygun konuma sahiptir. İran'ın 8 kenti ve 2 köyünün de el sanatları dünya tescilene geçmiştir. Ve bu durum İran'ın bu alanda birinci sırada yer almasına sebep olmuştur. İran'ın ardından 6 şehir ile Çin ikinci ve 4 şehir ve köy ile Şili üçüncü sırada yer alıyor.
İran'da 24 kategoride yer alan 370 el sanatları bölümü bulunmaktadır. Uluslararası düzeyde önemli olan İran'ın üstün el sanatlarından biri olan İran'ın el dokuması halılarına işaret edilebilir. İran'da 10 Haziran günü Ulusal Halı Günü'ne denk gelmektedir. Bu münasebetle bu programda sizinle İran halısı hakkında konuşacağız. Farsça'da yere serilen dokunmuş ürünler için anlam bakımından biraz birbirinden farklı olan gali ve farş sözcükleri kullanılmaktadır. Gali, kilim, cicim gibi farklı türleri bulunan, her türlü yayılan ve serilen şeye farş denir. Ancak çözgüyle dokunan ve ülgerli olan farşlere gali denir.
İran'da halı dokumacılığı birkaç bin yıllık geçmişe sahiptir. Yunan tarihçi Xenofon Giros'un Eğitim adlı kitabında şöyle yazılmıştır. İranlılar yattıkları yer yumuşak olsun diye altlarına halıcık sererler. Eski çağdan kalan en önemli halılardan biri pazarlık halısıdır. Tarih araştırmacılarına göre bu halı milattan 400 yıl önce dokunmuştur ve Hahmeneşi dönemine aittir.
Halı ilk başlarda insanı soğuk ve neme karşı korumak için çadırda yaşayan göçebelerce yeri örtmek için ve gerekli bir araç olarak dokunurdu. Ama yavaş yavaş bu yapıtları yaratmada kullanılan kabiliyet ve sanat yüzyıllar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılmış ve her dönemde güzelliği artmıştır. İran'da halı dokumacılığı sanatının parlak döneminin başlangıcı 16. ve 17. yüzyıla kadar uzanmaktadır. İran halıları Safevi döneminde güzellikte ve dokunuşta zirveye ulaştı. Bunun nedeni Şah Abbas Safevi'nin desteği ve ayrıca halının ticari bir ürün olarak resmen tanınmasıydı. Şimdi de İran halısı tüm dünyada kalite, çeşitli ve güzel desenlerin tasarımı ve özel renklerinden dolayı ünlüdür ve dünya halkının dikkatini çekmektedir.
Tahran Radyosu.
İran halısının dünya çapında popülerliği ve şöhretinin nedenlerinden biri desen, renk ve boyutunun çok çeşitli olmasıdır. El dokuması halı, boyut, desen, dokunuş tarzı ve liflerin malzemesi bakımından çeşitli türlere ayrılmaktadır. Bu kısa fırsatta bazı el dokuması halı türlerini desen açısından ele alıyoruz. İran halısının güzel desenlerinden biri binaların çini işçilikleri, geometrik ve süs şekillerinden esinlenmiş desenlerdir. Bu biçimler ve süsler antik yapıtlar ve İslami binalarda da görülmektedir. Tarih boyunca halı tasarımcıları ana desenlerde bazı değişiklikler yapmış ve yan desenler oluşturmuştur. İran halısının desenlerine girmiş en ünlü binalardan bazıları Şeyh Lütfullah Camisi, Şeyh Safi Türbesi ve Taht-ı Cemşit'tir.
halısındaki en popüler desenlerden bir diğeri de içinde ünlü Şah Abbasi çiçeğinin işlendiği Şah Abbasi desenidir. Başka bir desende daha çok servi ağacıyla ilişkilendirilmiş pate desenidir. Pate deseni aslında eski İranlıların mitleri ve inançlarının bir parçasıydı ve kültür ve sosyal koşulların etkisi altında yüzyıllar sonra şekli değişmiştir.
Beyni toplayan ve çok hayranı olan İranlı el dokuması halısının en yeni desenlerinden biri efşan ya da perakende desenidir. Bu desende halının tüm çizgileri ve şekilleri tamamen birbirine bağlı, öyle ki ressam bu deseni çizmeye başlamasından sonuna kadar kalemini kağıttan kaldırmamış ve desenin farklı bölümleri arasında sürekli bir bağlantı oluşturmuş gibi görünmektedir. Daha basit bir ifade ile desendeki tüm çiçekler, yapraklar ve şeritler halının zeminine dağılıp saçılmıştır. Efşan desenleri genellikle çiçek ve yaprakların hiçbiri simetrik olmayacak ve simetri ilkelerine uyulmayacak şekilde tasarlanır. İran halılarının diğer desenler arasında arabesk deseni, ağaç deseni, avlak deseni, çerçeve deseni, mihrap deseni ve geometrik desen vardır.
Çeşitli ve göz kamaştırıcı desenlere sahip İran el yapımı halıları sadece sanatsal ve kültürel bir eser değil, aynı zamanda bir ihracat malıdır. İran halılarının uçsuz bucaksız güzelliği ve bu ürünün toptan üretimi yurt dışında da pek çok hayrana sahip olmasına neden olmuştur. İran halıları yaklaşık 80 ile 100 ülkeye ihraç edilmektedir. İran el dokuması halılarının en önemli ihracat pazarları Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, İtalya, Pakistan, Almanya ve Fransa'dır.
Amerikalı tarihçi Arthur Ufam Pop, İran el sanatları hakkında şöyle demiş. İran el sanatları artistik bir biçimde yaratılmıştır ve her biri İran halkının atalarının fikirlerini, zevklerini, yaşam tarzlarını ve kişiliklerini aktarmaktadır. El sanatları İranlıların tarihinin, medeniyetinin, kimliğinin ve sanatının açık delilidir. İran el sanatları denilince hangisinden bahsedeceğimizi bilemiyoruz. İran'da nereye baksak, kültür ve tarihlerine uygun olarak önceki nesillerinden bir sanat miras almış ve hala bu yolu ve sanatı sürdüren ve ekonominin döngüsünü döndüren insanları görüyoruz.
Bugün 10 Haziran sanat eserlerine değer verme günüdür. El sanatları aslında milletlerin ruhlarına ve kültürlerine açılan pencerelerdir. Bugün fiyat biçilemeyen eserler olan el dokuması sanatlar ve romantik işler dünyasına ait bir gündür. Zengin kültürleriyle ana vatanlarına özgü eserler yaratan erkek ve kadınları onurlandırma günüdür. Onlar kalıcı olabilmek ve dünya sahnesinde parlamak için bu değerli sanatı nesilden nesile aktarıyorlar. Bugünü el sanatları alanındaki tüm çalışanlara tebrik ediyoruz.
Muhterem dinleyiciler, İran El Dokuması Halıları isimli programın sonuna geldik.
Bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerine olsun değerli dinleyiciler. Nur'a Giden Yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Hatırlanacağı üzere geçen programımızdan itibaren Vakıa suresinin tilaveti ve mealine başladık. Sohbetimize Vakıa suresinin 20 ila 26. ayetlerin tilavetiyle başlıyoruz.
بسم الله الرحمن الرحيم وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما.
Beğendikleri meyvelerden, istedikleri kuş etlerinden sunulur onlara ve onlara kara gözlü huriler de var ki sanki haznelerde saklanmış inciler. Yaptıklarına karşılık orada boş ve çirkin bir söz de duymazlar, günaha ait bir söz de. Ancak esenlik size esenlik denir. Hatırlanacağı üzere geçen programda kıyamette insanların, mukarrebin yani yakın olanlar, saadete ulaşanlar ve şakavete düşenler olmak üzere üç gruba ayrılacağını söyledik. Yine geçen sohbetimizde mukarrebinler Allah tarafından mazhar oldukları bazı lütuflara değindik. O ayetlerin devamına Vakıa suresinin bu ayetleri şöyle buyuruyor. Cennetlilerin cismi ve zevkleri sınırsız ve ölçüsüzdür ve irade ettikleri her şey hiçbir kısıtlama olmaksızın onlara sunulacaktır. Yiyecek açısından çeşitli meyveler ve çeşitli hayvan etleri, özellikle de daha leziz olan kuşların etleri onların elinin altında olacaktır. cinsel zevkleri açısından da Allah, beyazlık ve iffet açısından sedef içindeki inci misali olan, başkalarından uzak olan en güzel eşleri onlar için seçmiş. Böylece onlarla muaşeret ve birlikte olmaktan zevk almalarını sağlamıştır. Bu dünyada eğlence ve zevk toplantılarının özelliği genellikle günah, iptizal ve müstehcen sözler ve eylemlerle birlikte olmasıdır. Fakat cennetin şaşalı ortamlarında cennet ehli sadece güzel, hoş ve dostça sözler kullanır ve birbirine karşı yaptıkları sohbetler onlara daha fazla huzur ve samimiyet kazandırır. Bu ayetlerden şunları öğreniyoruz. İyilikte bulunanların mutluluğu ve zevk almaları için her şey cennette müheyyadır. Onlar bu dünyada yaptıkları çalışmalar ve temiz niyetleri oranında cennet nimetlerinden yararlanırlar. Cennette güzel oldukları halde iffetli olan ve güzelliklerini mahrem olmayanların gözünden gizleyen kadınlar vardır. Cennet, selam ve selamet yeridir. Başkalarına zulmetmek için bir sebep yoktur ve cennetliler ise güzel ve hoş sözlerden başka bir şey söylemezler. Rabbena iyyeke ned'u, Rabbena atina nasrallezi va'adtena, Rabbena iyyeke ned'u, Rabbena atina nasrallezi va'adtena, innena nabghi ridha, wa'tadayna khayra ma. Şimdi Vakıa suresinin 27 ila 40. ayetlerin tilavetini dinliyoruz. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. Ahiret mutluluğuna erenler ne mutlu kimselerdir. Dikensiz sedir ağaçlarıyla ve meyveleri küme küme dizeli muz ağaçları altında yayılmış sürekli bir gölgede ve çağlaya çağlaya akan sular ve birçok meyveler ne eksilir ne tükenir ne mevsimleri geçer ne de yene yeme artık yeter denir yeter. Yüksek döşekler üzerinde uzanmış olacaklar. Biz onları yepyeni bir yaratılışla yarattık. Onları sürekli bakireler ve hep taze gelinler kıldık. Öyle ki eşlerini muhabbet ve ülfetle tutkun, hep aynı yaşıt, mutlu çiftler yaptık. Hesabı sağ taraftan görülenler için, bunların birçoğu geçmiş ümmetlerden, birçoğu da sonrakilerden. Allahümme salli ala Muhammedin ve Allah katına mukarrebinden sonra cennette yer alanlar ise hesapları sağ taraftan görülenlerdir. Yani amel defterleri sağ ellerine verilenlerdir. Bu da onların kıyamette mutlu olacaklarını gösterir. Bu grupta cennette kendi ölçüleri kadar zevk alır ve mutlu olurlar. Onlar cennette hiçbir dikeni olmayan ve onları acıtmayan, hem meyvesini hem de gölgesini kullanan çeşitli bitki ve ağaçlardan yararlanır. Bu orman misali sık ağaçlar ve bahçelerin yanında buranın güzelliğini, tazeliğini ve teravetini artıran pınarlar ve şelaleler vardır ve çeşitli meyveler burada yetişir. Kıyamette dünyadaki aile bağları ve düzeni yok olduğu, eşler, ebeveynler ve evlatlar arasındaki ilişkiler yok olduğu için insanlar akrabalık ve kan bağından bağımsız kıyamette hazır bulunacaklar. Bu yüzden Allahu Teala cennet ahalisini güzellik ve kemalin zirvesinde olan eşler yaratarak onların yol arkadaşı olarak ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar. Bu ayetlerden de şunları öğreniyoruz. Dünyevi nimetler doğal olarak bazı afetler ve eksikliklere sahiptir. Fakat cennet nimetlerinde hiçbir eksiklik ve afet bulunmuyor. Cennette bol nimetler daimi ve kolaylıkla ulaşılacak nimetlerdir ve hiçbir zaman ve mekan kısıtlaması ise söz konusu değildir. Eşlerin evlenmesi dünyada bazen engeller ve sorunlarla karşılaşır, hatta bazen iş, boşanma ve ayrılmaya kadar bile gider. Fakat cennetteki eşler her açıdan eşit ve birbirine uygundurlar. Onlar karşılıklı olarak birbirine aşk besler ve hiçbir zaman aralarında ihtilaf, kavga veya ilişkilerinde eksiklik yaşanmaz. Saadete ulaşmak, eski zamanlarda imamlar ve peygamberlerle yaşayanlara has değildir. Tarihin tüm dönemlerinde insanın saadete ulaşması için insanların yolu açık olmuştur ve hali hazırda ve gelecekte de insanın erdemliğe ulaşması için yol açıktır. Değerli dinleyiciler, bir başka Nur tefsirinin de sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bu arada arzu edersiniz bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz. Şimdilik esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, namaz kılmak ve Allah'ı anmanın Kur'an-ı Kerim'in pratik talimlerinden olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Allah'ı zikretmek ve anmak adıyla namaz kılmak ve ayrıca ve akimes salatel zikri, şimdi Ramazan ayı münasebetiyle buna da dikkat edelim ve akimes salatel zikri, bu pratik talimatlardan biridir. Namaz zikir içindir, Allah'ı anmak içindir. Namazı Allah'ı zikretmek için koruyun. Bugün eğer biz bunu kendi hakkımızda yapsak, ki hepimiz bunu yapabiliriz, namazı dikkatlice okuyalım ve namazda kalbimizi başka yere bırakmayalım ve namazı Allah'ı zikretmek için okuyalım. Bu muhakkak bizim ruhsal yücelmemizde birçok etkisi olacaktır. Ayrıca ya eyyühellezine amenu tubu ilallaha tavben nasuha, ki bugünler tevbe günleridir, istiğfar günleridir, Allah'a rücu etme günleridir. Umarım inşallah Yüce Allah halkımızın tüm kesimlerini ve tüm Müslüman kesimlere Ramazan ayının görevlerini, İslami görevlerini yerine getirme tevfiki nasip etsin. Kur'an'a göre davranın. Bu Kur'ani emirler, tüm bu binlerce Kur'ani talimatlar, yerine getirilebilen hareketlerdir. Elbette ki hükümetlerin daha çok sorumlulukları vardır. Ülke üzerindeki hakim güçler ve toplum yöneticileri daha fazla sorumlulukları vardır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Perşembe gecesi yaptığı açıklamada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda İran aleyhine kararın kabul edilmesinin Siyonist rejimin kışkırtmalarıyla yapıldığını belirtti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri zorbalığa karşı İran haklarını savunmanın tek yolunun misilleme olduğunu belirtti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami dün yaptığı açıklamada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Siyonistlerin esiri olduğuna işaretle uluslararası bir kurumun gayrimeşru bir rejim tarafından sömürülmesi ve prestijinin sorgulanmasının esef verici olduğunu belirtti. Grossi, İran'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na ait 27 güvenlik kamerasının sistemden çıktığını belirtti. Galiba Femir Abdullahyan Portekiz Ulusal Günü'nü kutladılar. Press TV muhabirleri İsveç'in başkenti Stockholm'da Münafıklar terör grubunun cinayetleriyle ilgili sergide haber yaparken terörist grubu üyeleri tarafından saldırıya uğradı. İran ve Rus gümrük müdürleri arasında bazı mutabakat zaptları imzalandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'ı uyardı. Kuzey Irak'ta Türkiye üssüne roketli saldırı düzenlendi. Erdoğan Suriye'de sözde güvenlik kuşağının oluşturulmasını vurguladı. Suriye krizini tamamen çözmek için yeni tur Astana müzakereleri Kazakistan'da yapılacak. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Nasrullah, Siyonist rejimin gaz sahalarındaki çalışmalarını kınadı. Siyonist yerleşimciler Filistinlerin buğday tarlalarını ateşe verdiler. Ve Muktedâ Sa'd, Sa'd fraksiyonu temsilcilerine istifaya hazırlansınlar açıklamasında bulundu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz muhterem dinleyiciler. Tahran'dan yapmakta olduğumuz sabah yayınımızın sonuna geldik. Akşam yayında beraber olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Thank you.